Ayrım 28.
5. konu. Reform ve karşı reform. Reform ve karşı reform, daha az uygar toplumların İtalya yönünden sürdürülen zeka egemenliğine karşı baş kaldırmasını simgeler. Reformda baş kaldırma siyasal ve aynı zamanda teolojikti. Papalık otoritesi hayırlanmış, onun cennet anahtarlarını elde bulundurduğu savı ile elde ettiği haraç artık verilmez olmuştu. Karşı reformdaysa sadece Rönesans İtalya'sının zihinsel ve ahlaksal özgürlüğüne tepkiydi söz konusu. Papa'nın gücü azalacağına artmış, onun otoritesinin Borgias ve Medici ailelerinin hiçbir şeye aldırış etmeyen gevşek yaşayışıyla uyuşkun olmadığı açığa çıkmıştı. Kabaca dendik de reform, Alman, karşı reform İspanyol işiydi. İspanyol gücünün doruğunda olduğu bir zamana rast gelen din savaşları, aynı zamanda İspanya ile onun düşmanları arasındaki savaşlardı. Kuzey ülkelerinde Rönesans İtalya'sına karşı kamuoyunun tutumu, zamanında İngilizlerce şöyle dile getirilmişti. İtalyanlaşmış İngiliz, bedenleşmiş şeytandır. Shakespeare'in yapıtlarında kaç kötü kişinin İtalyan olduğunu anımsamak gerek. Iago belki en ileri gelen bir örnek. Daha aydınlatıcı bir örnek Cimbeline'deki Iachimo. Iachimo İtalya'da yolculuk eden erdemli bir İtonu yanlış yola yöneltir ve İngiltere'ye gelerek kendisinden kuşkulanmayan halk üzerinde sinsi isteklerini uygulamaya girişir. İtalyanlara karşı duyulan manevi güceniklik reformla çok ilgilidir. Üzüntüyle söylemeliyim, bu güceniklik İtalya'nın uygarlık için yaptıklarının da zihinlerde kınanmasına yol açmıştır. Üç reform ve karşı reform adamı Luther, Calvin ve Loyola kendilerinden az önce yaşayan Erasmus ve Moore gibi İtalyanlarla karşılaştırılırsa felsefede orta çağ zihniyetine sahipti. Reform eylemini izleyen çağ felsefi olarak boştur. Luther ve Calvin, Sanctus Augustinus'a dönmüşler, Augustinus öğretisinin ruh-tanrı ilişkisini ele alan parçası üzerinde durup kiliseyle ilgili yanını bir yana bırakmışlardı. Luther'le Calvin'in tanrı bilimi kiliseyi gücünü azaltmaya yöneltmişti. Onlar ölü ruhlarının ayinlerle kurtarıldığı arafı lağvetti. Papalık gücünün büyük ölçüde dayandığı endüljans öğretisini hayırladı, reddetti. Yazıt öğretisi tinlerin ölümden sonraki yazıtını rahiplerin eylemlerinden bütünüyle bağımsız duruma getirmişti. Bu yenilikler bir yandan papaya karşı girişilen savaşıma yardımcı olurken bir yandan da protestan kiliselerinin katolik ülkelerindeki kilisedenli güç kazanmasını engellemiştir. Protestan din adamları hiç değilse başlangıçta Katolik tanrı bilimcileri ölçüsünde bağnaz ve geri kafalıydı. Fakat daha az güce sahip olduklarından zarar vermeye daha az yetenekliydiler. Hemen hemen başlangıcından beri protestanlar dinsel işlerde devletin gücüyle ilgili bir bölünmeye uğramışlardı. Luther bir hükümdarın, protestansa kendi ülkesindeki kilisenin başı sayılmasını istiyordu. İngiltere'de 8. Henry ve Elizabeth savlarını, iddialarını bu yönden sürdürdüler. Almanya, Skandinavya ve İspanya'dan ayrılmayı amaçlayan isyandan sonra Hollanda'da aynı şeyi yapmıştı. Kralların güçlerini artırma çabaları, onların kiliseyi kendilerine bağlama yolunda zaten var olan eğilimi çabuklaştırdı. Reformun bireysel yanlarını dikkate alan protestanlar, papaya olduğu denli krallara da baş eğmek istemiyorlardı. Almanya'da ana baptizmacılar eylemi bastırılsa da öğretilerinin Hollanda ve İngiltere'ye yayılmasının önüne geçilemedi. Pek çok bakımdan çeşitli görüşlere sahip olan Cromwell'le uzun parlamento arasındaki uyuşmazlık, tanrı bilimsel yanıyla devletin dinsel konularda karar vermesini isteyenlerle istemeyenler arasındaydı. Din savaşlarından doğan yorgunluk, yavaş yavaş dinsel hoşgörüye olan inancın gelişmesine yol açtı. 18. ve 19. yüzyıllarda liberalizme dönüşen eylemin kaynaklarından biriydi bu hoşgörü. Protestan başarısı başlangıçta şaşılacak ölçüde çabuktu. Daha çok Loyola'nın Cesyut tarikatını kurması sonucu engele uğradı. Loyola bir askerdi ve tarikatı askeri modellere uygun olarak kurulmuştu. Tarikat şeyhine kayıtsız şartsız baş eğmek gerekti ve her Cesyut kendisini itizale karşı savaşa girmiş saymalıydı. Disiplinli, yetenekli, kendilerini bütünüyle davalarına adamış usta propagandacı Cesyutler daha Trent konsülü sırasında etkili olmaya başlamışlardı. Protestan teolojisine karşıt bir teolojiye sahiptiler. Protestanların üzerinde durduğu Sanctus Augustinus öğretilerine ilişkin ögeleri kabullenmediler. Cesyutler özgür isteme, iradeye inanmışlar ve yazıtçılığa, kaderciliğe karşı durmuşlardı. Kurtuluş sadece imanla değil, hem iman hem de çalışmakla olurdu. Cesyutler misyonerlik çabaları dolayısıyla özellikle Uzak Doğu'da onur kazandılar. Günah çıkarıcı olarak tanındılar çünkü eğer Paskal'a inanmak gerekirse itizal dışındaki sorunlarda kilise adamlarından çok daha yumuşak başlıydılar. Çalışmalarını öğretim üzerinde yoğunlaştırıp gençlerin zihninde sağlam bir yer tutabilmişlerdi. Tanrı bilim işin içine karışmadığında sağladıkları öğretim verilebilecek olanların en iyisiydi. Cesyutler Descartes'a onun başka kaynaktan sağlayacağı matematikten daha çoğunu öğretmişlerdi. Cesyutler siyasal yönden birleşmiş bir beden gibiydiler. Hiçbir tehlike, hiçbir zorlama karşısında gerilemiyorlardı. Katolik hükümdarların acımasız eziyetine ve başarılı İspanyol ordularının baskısına tepki olarak aşağı yukarı 100 yıldır özgür düşünceye sahip İtalya'da bile Engizisyon dehşetinin yeniden kurulmasını istiyorlardı. Reformun ve karşı reformun sonuçları zihinsel alanda önceleri bütünüyle kötüdür. Fakat sonunda çok yarar sağlamıştır. 30 yıl savaşları ne protestanların ne de katoliklerin bütünüyle başarı kazandıkları konusunda ikna etti herkesi. Orta çağın öğretisel birliği umudunu bırakmak gerekli bulunmuş ve bu insana kendini düşünme, dahası kendi temel sorunlarını düşünme özgürlüğünü vermiştir. Değişik ülkelerdeki değişik inançlar, eziyet çekilen ülkenin dışına çıkarak kurtulma olanağını sağlamıştır. Teolojik savaştan öğrenme, yetenekli kişilerin dikkatini din dışı bilgilere, özellikle matematik ve bilime çevirmiştir. Luther'in yükselişinden sonra 16. yüzyılın felsefe açısından çıplak olmasına karşın 17. yüzyılın büyük adlar içermesinin ve Greklerden bu yana ortaya çıkan en çarpıcı ilerlemeyi işaret etmesinin nedenleri arasında yukarıda saydıklarımızda yer alır. 6. konu: Bilimin yükselişi. Modern dünyayı eski çağdan ayırt eden hemen her şey 17. yüzyılda gösterişli atılımlar yapan bilime yüklenebilir. İtalyan Rönesansı orta çağ işi değilse bile modern de değildir. Yunanistan'ın en iyi çağını andırır. 16. yüzyıl teoloji içinde boğulduğu için Machiavelli döneminden daha çok orta çağ görünüşündedir. Modern dünya zihinsel bakımdan 17. yüzyılda başlar. Rönesans'tan hiçbir İtalyan, Platon ya da Aristoteles için anlaşılmaz olmayacaktı. Luther, Akinolu Thomas'ı dehşete düşürebilirdi. Fakat Akinolu için Luther'i anlamak güç olmazdı. Rönesans'ta yaşasaydı. 17. yüzyılın yapısı başkadır. Platon, Aristoteles, Akinolu ve Occam'lı bir Newton doğacağını dünyada bilemezlerdi. Bilimin ortaya attığı yeni kavramlar modern felsefeyi etkisi altına almıştır. Bir bakıma modern felsefenin kurucusu olan Descartes, 17. yüzyıl biliminin yaratıcısıydı da. Modern felsefenin başladığı zamanın zihinsel atmosferi anlaşılmadan önce fizik ve gök bilimin yöntem ve sonuçları hakkında kimi şeyler söylenebilir. Dört büyük adam, Kopernikus, Kepler, Galileo ve Newton, bilimin yaratılışında ilk sırayı alır. Bunlardan Kopernikus 16. yüzyıla aittir, ancak kendi zamanında daha az etki yapmıştır. Kopernikus 1473-1543, Polonyalı bir din adamıydı ve sarsılmaz bir sünniydi. Gençliğinde İtalya'ya yolculuk yapmış ve Rönesans atmosferinden bir parça teneffüs etmişti. 1500 yılında Roma Üniversitesi'nde bir matematik okutmanlığı ya da profesörlüğü aldı. Fakat 1503'te doğduğu yer olan Freiburg'a döndü. Orada Doğu Prusya liman kentidir, din adamı oldu. zamanının çoğunu Almanlarla mücadele ederek para reformu yapmakla geçirdiği ve boş zamanlarını gökbilime ayırdığı anlaşılıyor. O, güneşi evrenin merkezinde sayan görüşe çok genç yaşta ulaşmış ve yerin ekseni ve güneş çevresinde olmak üzere iki devinisi olduğunu açığa vurmuştur. Kilise adamlarından korktuğu için bu düşüncelerin yayılmasını geciktirmiş olduğu ancak onların bilinmesini engellemediği düşünülebilir. Kopernikus'un belli başlı yapıtı De Revo Lubitionis Orbium Coelestium, onun ölüm yılında yayınlanabilmiştir, 1543. De Revolutionibus'un girişinde Kopernikus'un arkadaşı Osiander'in yazdığı ve güneş merkezli kuramın sadece varsayım olarak ileri sürüldüğünü anlatan bir ön söz yer almaktadır. Kopernikus'un bu anlatımı ne derece onayladığı kesin değildir. Fakat bu sorun çok da önemli değildir. Çünkü Kopernikus'un kendisi de Betik'te buna benzer sözler söylemiştir. Bakınız Kopernikus'un 3 denemesi, çeviren Edward Rosen, Chicago 1939. De Revolutibionus, Papa'ya armağan edilmiş ve Galileo zamanına değin resmen kınanmamıştır. Kilise, Kopernikus'un yaşamında Trento Konsülü sonrasında Cesvitlerin ortaya çıkışı ve Engizisyon mahkemelerinin yeniden kurulduğu zamandan daha liberaldi. De Revolutibionus'un havası modern değildir. Daha çok Pitagorasçı olarak tanıtlanabilir. Bütün gök cisimlerinin dairesel ve tek biçim olarak devirdiği aksiyomasını çıkış noktası alır ve Grekler gibi estetik itkilerden esinlenmiştir. Kopernikus sisteminde de episikler görünür. Fakat bu episiklerin merkezleri güneştedir ya da çoğunluk güneşe yakındır. Güneşin tam merkezde oluşu kuramın sadeliğini bozmuştur. Kopernikus, Aristarkos'un güneş merkezci kuramını bilir görünmüyor. Ancak onun düşüncelerinde bir Grek gökbilimcisinin bilemeyeceği hiçbir şey yoktur. Yapıtta önemli olan dünyanın geometrik üstünlük tahtından indirilmesidir. İnsana Hristiyan tanrı bilimince verilmiş kozmik önemin gittikçe azalmasına yol açmıştır bu olay. Kuramının sonuçlarını kabul edememiştir herhalde Kopernikus. İçtenlikle Sünniydi, İncil'le ters düştüğü görüşüne karşıydı. Kopernikusçu kuramda gerçek güçlükler vardı. Bunların en büyüğü yıldız paralaksının yokluğuydu. Eğer dünya yörüngesinin herhangi bir noktasında 6 ay sonra bulunacağı noktadan 186 mil uzaksa bu, yıldızların görünüşteki durumlarında bir kaymaya yol açmalıdır. Bir noktadan kuzeye doğru gidiyormuş gibi görünen bir geminin başka bir noktadan böyle görünmemesi gibi. Hiçbir paralaks gözlenmemiş değildi. Bu nedenle Kopernikus haklı olarak devinmez yıldızların güneşten çok uzak olması gerektiğini çıkarımladı. 19. yüzyıla varıncaya kadar yıldız paralaksının kesin olarak ölçülmesi için gerekli yöntem yeter ölçüde kesin duruma getirilememiştir. Ondan sonra da bu paralaks ancak birkaç yakın yıldız için ölçülebildi. Başka bir güçlük de düşen cisimler konusunda çıkmıştı. Eğer dünya sürekli olarak batıdan doğuya doğru dönmekteyse, yüksekten düşen bir cisim çıkış noktasının düşeylemesine altına rastlayan bir noktaya değil biraz batıya düşer. Çünkü dünya cismin düşüşü sırasında birazcık kaymış olacaktır. Bu güçlüğe Galileo'nun eylemsizlik yasasıyla yanıt bulunur. Fakat Kopernikus zamanında elverişli hiçbir karşılık yoktu. E. A. Burton, Modern Fizik Biliminin Metafizik Temelleri 1925 adlı ve modern bilimi kuranların önerdiği doğrulanamaz pek çok sanıyı açık olarak ileri süren ilginç bir betiği kitabı vardır. Bütünüyle doğru olarak Kopernikus zamanında onun sistemini kabule zorlayan bilinir hiçbir olgu olmadığına, tersine ona karşı çalışan değişik olgular bulunduğuna değiniyor Bird. Çağdaş empirikler 16. yüzyılda yaşamış olsalardı yeni evren felsefesini alaya alan ilk kişiler olacaklardı. Betiğin kitabın genel amacı modern bilimi buluşların orta çağlardaki büyük boş inanlardan rastlantısal olarak doğan şanslı ilenekler, arazlar olduğunu söyleyerek küçültmektir. Sanırım bu bilimsel tutumun yanlış anlaşıldığını gösterir. Bilimsel tutum bilim adamının kendisine ayrıcalık verdiğine inandığı şeyden değil, fakat o ayrıcalığa inanmasının nedeni ve niçininden oluşur. Bilim adamının inançları dogmatik değil, iğretidir. Otoriteye ya da sezgiye değil, kanıta dayanır. Dipnot. Sezgiye dayanmazsa bile sezgiden türeyebilir. Burt de tümden gelimin kısmen de olsa tümden gelime dayanabileceğine işaret etmiş. Kopernikus, kuramına bir varsayım demekte haklıydı. Onun karşıtları, yeni varsayımların arzulanmaz olduğunu düşünmekle yanılmışlardır. Modern bilimi kuranlar, bir arada bulunması zorunlu olmayan iki artama meziyete sahipti. 1. Gözlem yaparken geniş sabır, 2. Varsayımları çerçevelemekte büyük cesaret. Bunlardan ikincisi, en eski Grek filozoflarına ilişkin. Birincisi ise antik dönemin sonlarında yaşayan gökbilimcilerde büyük ölçüde bulunur. Eskiler arasında, belki Aristarkos dışında her iki artama sahip hiç kimse yoktu. Orta çağlarda da kimse onlardan birine olsun sahip değildi. Kopernikus, büyük ardılları gibi iki anlamı da kendinde bulunduruyor, gününde var olan araçlarla uzaydaki cisimlerin görünür devinisi konusunda bilinebilecek olanların tümünü biliyordu. Yerin ekseni çevresindeki gündelik devinisinin bütün uzayların dönüşünü varsaymaktan daha ekonomik olduğunu fark etmişti. Modern görüşlere göre bütün devininin göreli olduğunu kabul eden sadelik, Kopernikus varsayımından çıkan tek kazançtır. Fakat bu onun ya da çağdaşlarının görüşü değildi. Dünyanın yıllık dönüşü konusunda da yine sadelik söz konusuydu. Ancak bu eksen çevresindeki gündelik dönüşte olduğu ölçüde göze çarpıcı değildi. Ptolemeusçu sistemde olduğundan daha az episikl gereksiniyordu Kopernikus. Kepler yasalarını bulana değin yeni kuram tam sadeliğine kavuşmamıştır. Kozmik hayal üzerinde devrim yapan etkisinden ayrı olarak iki türlü artamı vardı yeni gökbiliminin. 1. Eski zamanlardan beri inanılanın yanlış olduğunu bilmek, 2. Bilimsel doğruluğun sınanmasının olguları sabırla bir araya toplamak olduğunu kabul etmek. Bu kabul, olguları birbirine bağlayan yasaları cesaretle ölçümleme, tahmin etme işiyle bir arada yürümüştür. Bu artamlar, Kopernikus sisteminde onun ardıllarının sistemindeki denli gelişmiş değilse de ileri ölçüde bulunmaktadır. Kopernikus'un kuramına aktardığı kişilerden bazısı Alman Luthercileriydi. Luther kavramı öğrenince derin bir dehşete düşüp şunları söylemiş. Ahali göğün ya da firmamentin, güneşin ya da ayın değil de yerin döndüğünü ileri süren bir türeme, yıldız bilimciye kulak veriyor. Zeki görünmek isteyen yeni bir sistem kurmalı. Doğallıkla bütün sistemlerin en iyisi bir sistem. Bu aptal bütün gök bilimi tersine çevirmek istiyor. Fakat kutsal kitaplar bize Joshua'nın yerin sükunette kalmasını ve güneşin devinmesini buyurmuş olduğunu söylüyor. Calvin benzer biçimde, "Dünya çakılmıştır, bir yere hareket edemez" sözleriyle Kopernikus'u yıkıp geçmiş ve şöyle haykırmıştır. Kopernikus'un otoritesini Ruhül Kudüs'ün otoritesi üzerine çıkarmaya kim cesaret edebilir? Protestan rahipleri en azından Katolik din adamları ölçüsünde geri kafalıydı. Bununla birlikte az sonra Protestan ülkelerindeki düşünce Katolik ülkelerindekinden daha özgür duruma geldi. Çünkü Protestan ülkelerde din adamlarının gücü daha azdı. Protestanların önemli yanı itizal değil bölünmeydi. Bölünme ulusal kiliselerin kurulmasına yol açmıştı ve ulusal kiliseler din dışı hükümetleri denetleyecek ölçüde güçlü değillerdi. Bu bütünüyle bir kazançtı çünkü kiliseler yapabildikleri her yerde kişioğlunun mutluluk ve bilgisinin artması yolunda atılan her adıma ellerinden geldiğince karşı durmuşlardır. Kopernikus kendi varsayımının lehine başkasını aratmayacak bir kanıt verecek durumda değildi. Ve uzun süre gökbilimciler o varsayımı hayırladılar, reddettiler. Tycho Brahe. Kopernikus'tan sonraki önemli gökbilimci Tycho Brahe'ydi. 1546-1601. Güneşin ve ayın dünya çevresinde, gezegenlerin ise güneş çevresinde döndüğünü ileri süren Brahe, böylece aracı bir yer almış oluyordu. Kuramına bakıldığında ilginç değildi o pek. Bununla birlikte Aristoteles'in ay altındaki, dünyadaki her şeyin değişmez olduğunu ileri süren görüşüne karşı iki iyi neden sunmuştu. O nedenlerden biri 1572'de gündelik paralaksa sahip olmaması dolayısıyla bize aydan daha uzak olduğu anlaşılan yeni bir yıldızın görünmesine dayanıyordu. Öbür nedense yine bize uzak oldukları açığa çıkan kuyruklu yıldızların gözlenmesinden doğmuştu. Okuyucu, Aristoteles'e ilişkin değişme ve çöküşün ay altındaki uzaya özgü olduğu öğretisini anımsayacaktır. Aristoteles'in başka bir şeyi gibi bilimsel konulardaki sözleri de gelişmeye engel olmuştur. Tycho Brahe'nin önemi bir kuramcı değil bir gözlemci olmasındaydı. Önce Danimarka kralının, sonra İmparator II. Rudolf'un koruması altında çalışmış olan Brahe, uzun yıllar emek vererek bir yıldızlar kataloğu yapmış ve gezegenlerin durumlarını not etmişti. Yaşamının sonuna doğru, o sırada henüz bir delikanlı olan Kepler, Brahe'nin asistanı oldu. Kepler için hocasının gözlemleri büyük değer taşıyordu. Johannes Kepler. Kepler, 1571-1630, DH'ya pek fazla gerek kalmaksızın sabırla neler başarılabileceğinin en göze çarpan örneklerinden biridir. O, Kopernikus'tan sonra güneş merkezli kuramı kabul eden ilk gök bilimciydi. Fakat Tycho Brahe'nin verileri o kuramın Kopernikus'ça ileri sürülen biçimiyle tam doğru olmadığını gösteriyordu. Kepler, Pitagorasçıların etkisinde kalmış, iyi bir protestan olmasına karşın az çok düş gücünü doyurmak için güneşe tapınmaya yönelmişti. Bu etkiler kuşkusuz onun güneş merkezli kuram lehinde karar vermesine yol açmıştır. Pitagorasçılığı sonucu, Platon'un eşkenarlı ve kenarları arasındaki açıları eşit, katı cisimlere kozmik bir anlam yüklenmesi gerektiğini varsayan Timaeus'unu izlemiştir. Böyle katı cisimleri kendi varsayımları için kullandı. Sonunda şans eseri o varsayımlardan biri doğru çıktı. Kepler'in büyük başarısı gezegen devinisinin 3 yasasını bulmuş olmasıydı. Yasalardan ikisi 1609, üçüncüsü 1619 yılında yayınlandı. İlk yasa gezegenlerin merkezinde güneş olan eliptik yörüngeler çizdiğini anlatır. İkinci yasaya göre her gezegen kendisini güneşe birleştiren yörünge üzerinde eş zamanda eş alanı geride bırakır. Üçüncü yasa gezegenlerin dönüşü üzerine. Dönüş zamanının karesinin gezegenin güneşten ortalama uzaklığının küpüyle orantılı olduğunu öğretir. Bu yasaların önemi konusunda kimi şeyler söylenebilir. Onlardan ilk ikisi Kepler zamanında sadece Mars gezegeni için söz konusuydu. Öbür gezegenlerle ilgili gözlemlerin yasalarla uyumlu olduğu söylenebilirdi. Bu uyuşum henüz kesin bir temellendirme olanağı vermemekteydi. Fakat kesin berkitim için uzun zaman geçmedi. Gezegenlerin elipsler çizdiği konusundaki ilk yasanın bulunuşu, gelenekten kurtuluş için modern insanın kolaylıkla anlayacağından daha büyük bir çaba gerektirdi. Bütün gök bilimcilerin ayrılsız, istisnasız uyuşmuş olduğu tek şey, gök devinimlerinin çembersel, dairesel olduğu ya da çembersel devinimlerden oluştuğuydu. Çemberlerin gezegen devinimlerini açıklamakta yetersiz olduğu yerde birbiri içine geçmiş çemberler, episikler kullanıldı. Bir episik, başka bir çember üzerinde yuvarlanan bir çember üzerindeki gelişigüzel bir noktanın çizdiği eğridir. Söz gelimi büyük bir tekerlek alıp onu yere yataylamasına yerleştirelim. Sonra içinde bir çivi olan daha küçük bir tekerlek alıp onu yine çivinin ucu yere değmek koşuluyla büyük tekerleğin çevresinde yataylamasına dolaştıralım. Çivi toprak üzerinde bir episikl çizecektir. Ayın güneş karşısında çizdiği yörünge aşağı yukarı kabaca söylediğimiz biçimdedir. Yer, güneş çevresinde yaklaşık olarak bir çember çizer, ay ise yeryüzünün çevresinde. Gözlemler kesinleştikçe hiçbir episik sisteminin olgulara tıpatıp uymadığı anlaşılmıştır. Kepler, varsayımının Ptolemeus, dahası Kopernikus varsayımından daha çok Mars'ın kaydedilen durumlarına uyduğunu anladı.